Ayrım 10.
Bu girişten sonra saygı dolu bir sesle seçtiği takımın fiyatını söyledi. Fakat Kien, öğleden konuşulup çözüme bağlanmış konuları geviş getirir gibi bir kez daha gevelemeye ve sözü uzatmaya hiç mi hiç niyetli değildi. Alelacele bir çek doldurdu. Parmağıyla önce çeki ödeyecek olan bankanın adını, sonra da kapıyı gösterdi. Tracy ancak odadan çıktıktan sonra çekin üstünde gerçekten o akıl almaz fiyatın yazılı olduğuna inanabildi. O zaman bu kadar para harcamaya içi el vermedi. Rastladığı yatak odası takımlarının en iyisini satın alması şart değildi. O güne dek dürüst yaşamıştı. Tutumunu evlendikten sonra mı değiştirecekti? Lükse kaçmaya gerek yoktu. O halde en iyisi bunun yarı fiyatına bir takım almak, paranın geri kalanını da bankadaki hesabına yatırmaktı. O zaman hiç olmazsa bir yanda gerektiğinde kendisine destek olabilecek birkaç kuruşu bulunurdu. Bunca parayı çalışarak kazanmaya kalkışsa yıllar boyu beklemek zorunda kalırdı. Üstelik bundan sonra da yeterince çalışacaktı Kien için. Bir şey alıyor muydu bu hizmetine karşılık? Hayır. Aynı evde hizmetçilik yapsaydı durumu şimdiki ev kadını halinden çok daha iyi olurdu. Ama artık olan olmuştu bir kez. Evin hanımı sıfatıyla kendi başının çaresine kendi bakacaktı. Yoksa metelik alamazdı. Nasıl olmuş da böylesine aptalca davranmıştı? Aslında bu işi evlenmezden önce bir çözüme bağlaması, aydığını evlendikten sonra da alacağını şart koşmuş olması gerekirdi. Gördüğü işte bir değişim olmamış, aksine yemek odası takımıyla kocasının odasına gelen yeni eşyalar yüzünden işi artmıştı. Bunların hepsinin tozunun alınması gerekiyordu. Bu da herhalde pek küçümsenebilecek bir iş değildi. Aslına bakılırsa eskisinden daha yüksek bir aylık almalıydı. Ne var ki adalet denilen şeyin izi bile kalmamıştı artık. Öfkesinden elindeki çek titriyordu. Akşam yemeğinde en kötü gülümsemesini takındı. Böyle yapmak istediğinde göz ve ağız uçları kulağının yakınında bir yerlerde birbirlerine kavuşurlardı. Yarı kapalı göz kapaklarının ardındansa yeşilimsi parıltılar dökülürdü. Yarın yemek pişmeyecek, vaktim yok. Bütün ev işlerine aynı zamanda yetişemem. Sözlerin uyandıracağı etkiyi merak ederek konuşmasını kesti. Kötü kalpliliğinden ötürü kocasından öç almaktaydı. Yaptıkları sözleşmeye açıkça karşı çıkmış, yemek sırasında konuşmaya başlamıştı. Öğle yemeği yenecek diye acele edip kötü mal vermeleri sakıncasını göze almanın bir gereği var mı? Her gün öğle yemeği yenir ama yatak odası takımın insan tüm yaşamı boyunca bir kez alır. Acele işe şeytan karışır. Hayır, yarın yemek pişirmeyeceğim. Sahi mi söylüyorsun? Kien'in aklına muazzam bir şey gelmiş, bu düşüncenin etkisi altında günlük sorunları unutuvermiştim. Sahi pişirmeyecek misin? Sesi sanki gülüyormuş gibi çıkıyordu. Ben bunda gülünecek bir yan göremiyorum diye yanıtladı Trace sinirli bir sesle. Neredeyse ev işinden başka bir şeye bakamaz hale geldim. Ben hizmetçi miyim Allah aşkına? Çok keyifli olan Kien karşısındakini daha fazla konuşmasına meydan vermedi. Sakın dikkati elden bırakıp acele edeyim deme. Karar vermezden önce olabildiğince çok dükkana bak, fiyatları karşılaştır. Satıcılar anadan doğma düzenbazdırlar. Karşılarında kadın görünce iki misli kazıklamaya kalkışırlar. Bugün biraz rahatsızlandın. Onun için dükkanlar öğle tatilindeyken bir lokantaya gir ve kuvvetli bir yemek ye. Eve dönme. Bu sıcakta büsbütün yorulursun. Yemeğini yedikten sonra sakin sakin araştırmanı sürdürürsün. Yalnız acele etme. Akşam yemeğini de düşünme. Dükkanlar kapanana dek dışarıda kal. Kadının yatak odası takımını seçtiğini ve bedelinde kuruşu kuruşuna kendisinden almış olduğunu ise zorla belleğinden kovmuştu. Trace, akşama soğuk bir şeyler de yiyebiliriz dedi. Sonra da yine beni kafese koymaya çabalıyor diye düşündü. Utandı çünkü yaptıklarından. İnsan karısını bu denli kötüye kullanır mı? Hizmetçi olsan varsın yapsın istediğini. Ama karısı olunca işler değişir. Aksi takdirde ev kadınlığının ne ayrıcalığı kalır? Trace ertesi sabah evden çıkarken alışverişini, yaşını doğru tahmin etmiş, evli olduğunu da bilmiş olan o ilginç adamdan yapmaya karar vermişti. Çeki bankada bozdurdu ve paranın yarısını derhal hesabına yatırdı. Fiyatlar hakkında bir fikir edinebilmek için çeşitli mobilyacıları dolaştı. Öğleden öncesini kıyasıya pazarlık etmekle geçirdi. Bu davranışının çok olumlu sonuçlara yol açabileceğini fark etti. Belki sonunda bankaya birkaç kuruş daha koyabilecekti. Dokuzuncu olarak bir gün önce fiyatlarının yüksekliğini protesto ettiği dükkana girdi. Onu görür görmez hemen tanıdılar. Başını tutuş biçimini ve sarsılarak konuşmasını bir kez görenin bir daha unutması olanaksızdı. Bir gün öncesinden deneyimli olduklarından ona daha ucuz takımlar gösterdiler. Trezi karyolaları baştan aşağı gözden geçirdi. Parmağını tahtaya vurup kaplamanın altının boş olup olmadığını anlamak için kulağını yapıştırdı. Eşyaların içi çoğunlukla daha satılmazdan önce kurtlar tarafından yenip bitirilmiş olurdu çünkü. Bütün komodinleri açıp eğildi ve kullanılmış olup olmadıklarına bakmak için içlerini kokladı. Aynaların üstlerine hohlayıp sayın baylardan aldığı beze birkaç kez sildi. Ne var ki giysi dolaplarının hiçbirini beğenmemişti. Bunlar hiçbir şey sığmaz. Bugün yapılan dolapların haline bir kez bakın rica ederim. Bunlar eşyası olmayan yoksullara yakışır ancak. Bizim gibiler ise bol yer gerek. Dış görünüşünün yalınlığına karşın ona gayet nazik davrandılar. Treyze'ye aptal gözüyle bakıyorlardı. Aptallar bir şey almadan dükkandan çıkmayı utanırlardı. Her iki kardeşin de müşteri psikolojisi hakkında fazla bilgi sahibi olduklarını söyleyebilmek olanaksızdı. Tek bildikleri genç yeni evli çiftlerin mutluluklarını yerine göre bazen edepsizliğe kaçan bir şaka, bazen de içten bir dilek diye nitelendirilebilecek çift anlamlı sözlerle alevlendirmekti. Bu davranışlarının olumlu sonuçlarını almakta hiçbir zaman fazla gecikmemişlerdi. Gel gelelim artık yaşlılığa merdiven dayamış olan Treyze'nin heyecanı, kendileri de orta yaşın eşiğini aşmış ve feleğin çemberinden geçmiş olan bu beyleri hiç ilgilendirmiyordu. Nitekim bir saat boyunca diller döküp sattıkları mallarının sağlamlığı konusunda güvence verdikten sonra davranışları eski hararetini yitirmeye başladı. Treyze de zaten başlangıçtan bu yana hakaret olarak yorumlayabileceği bu durumun gerçekleşmesini beklemekteydi. Kolunun altına sıkıştırarak taşıdığı kocaman çantasını açtı. İçindeki kalın para tomarını çıkardı ve sözcüklerin üstüne basarak konuştu. Yanıma yeterli para alıp almadığıma bakmam gerek bir kez. Bu sözlerden sonra çantadan böyle bir şeyin çıkacağını hiç inanmamış olan Kara Yağız ve şişman iki kardeşin gözleri önünde banknotları ağır ağır saymaya koyuldu. Kardeşlerin ikisi birden aynı anda "Tanrı aşkına parası var kadının" diye düşündüler. Treyze saymasını bitirince paraları dikkatle yerine yerleştirdi, çantasını kapattı ve kapıya doğru yürüdü. İşe vardığında arkasını dönüp yüksek sesle "Görünüşe bakılırsa sayın bayların gözünde saygıdeğer müşteriler bir değer taşımıyor" dedi. Dışarı çıkar çıkmaz yakışıklı satıcının bulunduğu dükkanın yolunu tuttu. Saat 1'e gelmiş olduğundan öğle tatilinden önce gideceği yere varabilmek için adımlarını iyice hızlandırmıştı. Yürürken çevredekilerin dikkatini bayağı üzerine çekiyordu. Pantolonlu erkeklerin ve kısa etekli kadınların arasında ayak bileklerine kadar uzanan mavi ve kolalı eteği yüzünden bacaklarının hareketi görünmeyen bir tek oydu. Ayrıca kayar gibi yürüdüğü de çevredekilerin gözünden kaçmamıştı. Üstelik iyi de gidiyor olmalıydı ki kısa zamanda herkesi arkada bıraktı. Çevresindekilerin kendisine baktıklarını fark edince ancak 30 yaşında gösteriyorum diye düşündü. Acelesine eklenen sevinç duygusunun etkisiyle ter içinde kaldı. Terlemesi başını oynatmadan tutabilmesini güçleştiriyordu. Dudaklarına herkesi hayran bırakacağına inandığı bir gülümseme yerleştirmişti. Başının iki yanındaki geniş kulaklarının kanat çırpışıyla göğe doğru yükselen bakışları sonunda gelip ucuz bir yatak odası takımının üstüne kondu. Danteller içindeki bir meleği andıran Treyze karyoluya rahatça yerleşti. Ve bu düşlerine karşın artık yabancısı olmadığı dükkanı birdenbire karşısında bulunca kendisini bulutlardan düşmüş gibi de hissetmedi. Dudaklarındaki gururlu ifade yerini sevince bıraktı. Dükkandan içeri girip genç adama doğru ilerledi. Bu arada kalçalarını çok fazla salladığından geniş eteğe de dalgalanmaya başlamıştı. "İşte yine geldim," dedi gösteriş çabasından arınmış bir sesle. "Saygılarımı sunarım hanımefendi. Bu bizim için beklenmedik bir onur. Acaba hanımefendi ne arzu buyurduklarını sormama izin verirler mi?" "Bir yatak odası takımı istiyorum. Sanırım anlarsınız nasıl bir şey aradığımı." "Zaten ben de öyle tahmin etmiştim hanımefendi. Herhalde iki kişilik bir karyola arıyorsunuzdur. Böyle konuşmama izin verirsiniz değil mi hanımefendi?" "Rica ederim. Nasıl isterseniz öyle hareket edebilirsiniz." Genç adam bu sözleri duyunca başını derin bir acı içerisindeki yana salladı. "Yok yok hanımefendi, hiç sanmam istediğim gibi davranmak olanağına sahip olduğumu. Söz gelimi sizin gibi bir hanımefendi, benim gibi yoksul bir satıcıyla evlenmeyi aklının ucundan bile geçirmezdi." "Neden? Hiçbir zaman önceden bilinmez böyle şeyler. Yoksulluk insan insanlığından etmez. Ben şahsen kendini beğenmişlerden nefret ederim." "Bu sözleriniz altın gibi bir yürek taşıdığınızı yeterince ortaya koyuyor hanımefendi. Muhterem kocanız gerçekten kıskanılması gereken bir insan. Siz onu gelin de bir de kendisine sorun." "Hanımefendi herhalde sözleriyle..." Yakışıklı genç adam kaşlarını hayretle yukarı kaldırmıştı. Bir köpeğin nemli burnunu andıran gözleri ise sanki hafif hafif Treyze'ye sürünmekteydi. "Kocalar karılarını hizmetçi yerine koyuyorlar. Üstelik de 5 kuruş aylık ödemiyorlar. Hizmetçi hiç olmazsa aylığını bilir. Siz de şimdi bu haksızlığa karşı çıkmak için kendinize güzel bir yatak odası takımı seçeceksiniz hanımefendi. Lütfen şöyle buyurun. Bakın, 1. sınıf işçiliktir. Yine teşrif edeceğinizden emin olduğum için bu takımı yalnız ve yalnız size ayırmıştım. Oysa isteseydik şimdiye dek 6 kez satabilirdik. Bu konuda size şerefim üzerine yemin edebilirim. Muhterem kocanız bu takımı görünce herhalde çok sevineceklerdir. Siz eve dönünce sayın eşiniz hoş geldin sevgilim diyecekler. Siz de iyi günler sevgilim diye karşılık vereceksiniz. İkimiz için bir yatak odası takımı beğendim. Anlıyor musunuz hanımefendi? Sayın eşinize böyle diyeceksiniz ve sonra sayın eşinizin kucağına oturuvereceksiniz. İçimden geldiği gibi konuştuğumdan ötürü özür dilerim hanımefendi. Ama inanınız ki böyle bir davranış karşısında dünyada hiçbir erkek, hatta bir koca bile duygusuz kalamaz. Söz gelimi ben evli olsaydım, pek tabii ki sizin gibi bir hanımefendiyle evli olduğumu farz etmiyorum. Zaten benim gibi yoksul bir satıcı böyle bir şeyi nasıl düşünebilir? Evet evli olsaydım ve hatta karım yaşlı, diyelim ki 40 yaşında olsaydı bile. Fakat ben de tutmuş nelerden söz ediyorum. 40 yaşında bir kadının nasıl olabileceğini düşünmenizi isteyebilir miyim sizden? Rica ederim, ben de artık o kadar genç sayılmam ki. İzninizle bu konuda sizin gibi düşünmediğimi söylemek zorundayım muhterem hanımefendi. Her ne kadar 30'un üstünde olduğunuzu saklayacak değilsem de sorunun ağırlık noktası bu değil. Her zaman söyledim, yine de söylerim. Bir kadın için önemli olan kalçalarıdır. Göze çarpmalıdır kalçalar. Ben göremedikten sonra karşımdaki kadının kalçaları olmuş ya da olmamış ne fark eder? Oysa siz, bakın bir kez bu kadar... Teresa bağırmak istediyse de içinde yükselen mutluluk dalgaları sesini boğduğundan söyleyecek söz bulamadı. Erkek birkaç saniye durakladıktan sonra ekledi. Güzel şilte gördünüz mü hiç? Teresa henüz mobilyalara bakmamıştı bile. Adam onu yeterince heyecanlandırıp istediği kıvama getirdikten sonra elini zevkten titreyen kalçalarının ta yakınına dek götürdü. Son anda kalçaların yerine kullanışlı ve güzel şilteleri geçiriverdi. Elini onun gibi yoksul bir satıcının böyle kalçalara hiçbir zaman erişemeyeceğini gösterircesine, çaresizliğini dile getirir biçimde geri çekişi Teresa'yı daha da duygulandırmıştı. Terlemesi bir türlü dinmek bilmiyordu. Karşısındaki yakışıklı adamın dudaklarının ve ellerinin hareketlerini büyülenmişçesine izliyordu. Başka zamanlar çeşitli renklere bürünüp karşısındakinin tüylerini ürperten bakışları, şimdi adeta su gibi yumuşamış, mavimsi bir renk almıştı ve uslu uslu çevredeki şiltelerin üzerinde gezinmekteydi. Gerçekten de mükemmeldi bu şilteler. Karşısındaki yakışıklı erkek her şeyi biliyordu. Hele mobilyalar hakkındaki bilgisi karşısında hayranlık duymamak elde değildi. İnsanın onun karşısında utanası geliyordu. Neyse ki kendisi bir şeyler söylemek zorunda değildi. Aksi takdirde kim bilir adam onun hakkında neler düşünürdü. Eşyadan hiç mi hiç anlamazdı çünkü. Girdiği diğer dükkanlardaki satıcılar fark etmemişlerdi bunu. Neden mi? Hepsi de birbirlerinden aptaldılar da ondan. Oysa bu yakışıklı adam lep demeden leblebiyi anlıyordu. Evet, en iyisi konuşmamaktı onun karşısında. Sesi de tereyağı gibi yumuşacıktı. Sorunun can alıcı noktasını hiçbir zaman gözden uzak tutmamanızı rica ederim muhterem hanımefendi. Muhterem kocanızın davranışları onu yatırış biçiminize göre değişecektir. Rahat yatmasını sağladınız mı kendisini istediğinizi yapabilirsiniz. Lütfen inanınız sözlerime hanımefendi. Aşkın yolu yalnızca mideden değil fakat eşyalardan, özellikle yatak odalarından ve daha özellikle yataklardan, diğer bir deyişle kocanızla birlikte yattığınız yataktan geçer. Muhterem kocanız da nihayet bir insandır değil mi hanımefendi? Hanımefendi istedikleri kadar güzel ve gençliklerinin doruğunda olsunlar. Yattığı yer rahatsız olduktan sonra eşiniz bir şey anlar mı bundan? Rahat uyuyamadığı takdirde keyfi de yerinde olmayacaktır. Oysa rahat yatması sağlanırsa memnuniyetle biraz daha sokulacaktır size. Bakın bir şey söyleyebilir miyim izninizle hanımefendi? Tam 12 yıldır bu branştayım. 8 yıldan beri de şu dükkanda çalışıyorum. Yatak rahatsız olduktan sonra kalçaların değeri kalır mı? En güzel kalçaların karşısında bile içine tüküreyim der geçer erkek bu durumda. Koca olması bile durumda bir değişiklik yaratmaz. Önünde isterseniz doğulu dansözler gibi göbek atın, isterseniz çeşitli yollara başvurup güzelliğinizi göz kamaştırıcı bir görünüme kavuşturun. Üstünüzdekileri çıkararak yani çırılçıplak karşısına gidin. Keyfi bozuk olduktan sonra muhterem kocanızın sizin gibi bir kadına bile bakamayacağını garanti ederim hanımefendi. Düşünün bir kez, sizin gibi bir kadına bile bakmaz diyorum. Altındaki eski ve kötü olursa yani şilte demek istiyorum. Muhterem kocanız ne yapar biliyor musunuz hanımefendi? Hemen dışarı fırlayıp iyi şilt aramaya koyulur. Nereden alır istediğini? Tabii ki firmamızdan. Size sizin gibi muhterem hanımefendilerden gelme bir sürü övgü yazısı gösterebilirim hanımefendi. Mutluluklarını bize borçlu olan evli çiftlerin sayısını bilseniz şaşırıp kalacağınızdan hiç kuşkunuz olmasın. Bizde boşanma yoktur. Boşanma diye bir kurum tanımadık. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Müşterilerimiz de memnun kalıyorlar. Özellikle şu takımı almanızı öğütlerim muhterem hanımefendi. Gerçi dükkandaki bütün takımların iyi olduğunu garanti edebilirim ama özellikle bunu sizin altın gibi kalbinize layık gördüğümü belirtmek isterim sevgili ve muhterem hanımefendi. Treyze sırf onu memnun etmek için biraz daha yaklaştı. Onun söylediği her şeyi yapmaya gönülden razıydı. Bütün korkusu bu yakışıklı adamı yitirmekti. Adamın salık verdiği takıma baktı. Ama o anda sorsalardı takımın görünüşünü tanımlayamazdı. Aklı bambaşka yerlerdeydi çünkü. Karşısındakinin tereyağı gibi yumuşacık sesini bir süre daha dinleyebilmek için bir yol bulmaya çalışıyordu bütün gücüyle. Peki deyip parayı ödediği anda her şey bitmiş, bu yakışıklı erkeği görebilme olanağını yitirmiş olacaktı. Madem dünyanın parasını verecekti, karşılığında bir şeyler beklemek de hakkıydı elbet. Ne de olsa başkalarının para kazanmasını sağlıyordu. Bu durumda karşısındakini konuşturmak isteyişinin ayıp kaçan hiçbir yanı olamazdı. Başkaları bir araba laf ettikten sonra hiçbir şey almadan çıkıp gidiyorlardı ve bundan zerre kadar utanç duymuyorlardı. Oysa Treyze dürüst bir insandı. Böyle bir davranışı aklının köşesinden bile geçirmezdi. Bundan ötürü işi biraz ağırdan almasının hiçbir sakıncası yoktu. Aklına o ana dek bir çare gelmediğinden sırf bir şey söylemiş olmak için ''Özür dilerim ama bunları söylemesi kolay.'' dedi. ''Nihayet herkes söyleyebilir bunları.'' ''Muhterem hanımefendi, size yalan söylemediğimden emin olmanızı rica ederim. Eğer size bir şey özellikle övüyorsam bunun bir nedeni var demektir. Bana inanabilirsiniz hanımefendi, bana herkes güvenir. Ayrıca sizi bu konuda kanıtsız bırakmak istemem. Bir dakika buraya bakar mısınız müdür bey?'' Mağazanın müdürü olan Bay Gross, ufacık tefecik ve yamyaslı yüzlü bir adamcağızdı. Özel bir bölmede bulunan bürosunun eşiğine çıktığında zaten küçük olan gövdesini eğilip ikiye katlayarak daha da küçülttü. Ne oldu diye sorarak sıkılgan adımlarla büyüklerinden korkmuş küçük bir çocuk gibi Treyze'nin geniş eteğine doğru yaklaştı. Siz söyleyin müdür bey, bugüne dek bana güvenmeyen müşteriye rastladınız mı hiç? Müdür karşılık vermedi. Annenin önünde yalan söylediği takdirde dayak yemekten korkuyordu. Bir yandan işgüzarlık yapma isteği, öbür yandan karşısındaki kadına duyduğu saygı yüzünün hatlarında birbiriyle çarpışmaktaydı. Bu çarpışmayı fark eden Treyze yanlış yorumladı. Genç ve yakışıklı satıcıyı müdürüyle karşılaştırdı. Görünüşe bakılırsa müdür de bir şeyler söylemek istiyor ancak buna cesaret edemiyordu. Treyze gözdesinin kazanmış olduğu zaferi daha da büyütmek için trompet ve davullarla onun yardımına koştu. Rica ederim, bunun için bir başkasının sözlerine gerek var mı? Size inanmak için yalnızca sesinizi duymak yeterli. Söylediğiniz her sözcüğe inanıyorum. Bu beye ne gerek var? Konuşsaydı bile söylediklerinin tek sözcüğüne inanmazdım. Ufak tefek müdür apar topar yine bürosuna döndü. Hep böyle olurdu zaten. Daha ağzını bile açmamışken karşısındaki anne onu yalan söylemekle suçlamıştı. Yaşamına giren her kadın ona aynı mutsuzluğu getirmişti. Çocukken annesinden yana şanssız çıkmıştı. Yetiştikten sonra ise eskiden yanında sekreter olarak çalışan karısı rahat yüzü göstermemişti. Bütün aksaklık evliliklerinin ilk gününde karısı bir şeyden yakındığında ona anne diye hitap ederek yatıştırmaya kalkışmasıyla başlamıştı. Evlendikten sonra karısı dükkana kız satıcı almasını yasaklamıştı. Buna karşılık anneler eskisi gibi dükkana gelmeye devam etmişlerdi. Herhalde şu anda karşısında duran da bunlardan biri olmalıydı. Bu nedenden ötürü özel bürosunu dükkanın arka kısmına yaptırmıştı. Satıcılar ancak çok gerekli olduğu takdirde onu yardımına çağırabilirlerdi. Ama elbet gösterecekti bu grup denen adama gününü. Zayıf noktasını yani bir annenin karşısında şeflik taslayamayacağını bildiği halde onu bürosundan çıkartmıştı. Grubun bütün amacı günün birinde firmaya hissedar olmaktı. Onun için müdürünü müşterilerin önünde küçük düşünmek çabası içindeydi. Ama ne yaparsa yapsın Gross ve annesi firmasının müdürü ve sahibi Bay Gross'tu. Hayatta olan kendi annesinin de firmada hissesi vardı. Annesi haftada iki kez salı ve cuma günleri hesapları denetlemek ve satıcılara sövüp saymak için dükkana gelirdi. Hesapları kılı kırk yararak incelediğinden kendisini aldatabilmek çok güçtü. Ama Gross yine de bunu yapmayı başarıyordu. Zaten bu yola sapmasa yaşamını sürdürebilmesi düşünülemezdi. Kendi kendisini haklı olarak firmanın asıl şefi şeklinde görüyordu. Annesinin satıcılara bağırması ise çok işine geliyordu. Annesinin geleceği günlerin bir öncesinde yani pazartesi ve perşembe günleri sağa sola gönlünce buyruklar yağdırıyordu. Biri edepsizliğe kalkıştığında Gross durum hemen ertesi gün annesine bildirme olanağına sahip olduğundan herkes onun buyruklarını yerine getirmek için deli gibi koşuşuyordu. Salı ve cuma günleri ise annesi zaten sabahtan akşama dek dükkanda kaldığından kimsenin çıtı çıkmaz, Gross bile söz söylemek yürekliliğini gösteremezdi. Ama dendiği gibi onun dişine geliyordu böylesi. Yalnızca çarşamba ve cumartesi günleri satıcılar bütün edepsizliklerini takınırlardı. Bugün de günlerden çarşambaydı. Bay Gross bürosundaki koltukta oturmuş, dışarıya kulak vermişti. Grop ise yine bir çağlayan gibi konuşmaktaydı. İşinin ehli olduğu yadsınabilecek bir gerçek değildi. Ama hissedarlığı söz konusu olamazdı. O da ne? Konuştuğu kadın onu öğle yemeğine mi davet ediyordu? Müdür bey böyle bir şeye asla izin vermez hanımefendi. Yoksa sizinle yemeğe gitmek hiç kuşkusuz benim için büyük bir zevk olurdu. Fakat rica ederim, arada bazı istisnalar olamaz mı? Sizi ben davet ediyorum, hesabı ben ödeyeceğim. Altın gibi kalbiniz karşısında duygulanmamak gerçekten elde değil muhterem hanımefendi. Ama ne yazık ki ricanızı yerine getirebilmem olanaksız. Bu gibi konularda müdür bey hiç şakaya gelmez. Bir insanın bu kadar kaba olabileceğine doğrusu ihtimal veremiyorum. Adımı bilseydiniz herhalde gülerdiniz hanımefendi. Adım Grob'dur çünkü. Dipnot, Grob Almanca'da kaba anlamına gelir. Gerek Grob, gerekse bunun İngilizce karşılığı olan Brut, her iki dilde ad olarak da kullanılabilir. Nitekim İngilizce çeviride Brut, sıfat ve ad olarak kullanılmıştır. Türkçe'de ise bu olanaksız olduğundan ad bırakılmış, sıfat dilimize çevrilmiştir. Hiç de gülmem. Neden gülecekmişim? Grob da diğer atlar gibi basbayağı bir at. Hem siz kaba değilsiniz ki. Bu iltifatınızdan dolayı en içten teşekkürlerimi sunmama izin verin muhterem hanımefendi. Zaten böyle giderse ellerinizi öpmekten kendimi alıkoyamayacağım. Rica ederim, bu sözlerinizi duyan olsa ne düşünür? Böyle konuşmaktan çekinmiyorum hanımefendi. Hem hiçbir neden yok çekinmem için. Böyle güzel kalçalar, özür dilerim eller demek istemiştim. Öpülmez de ne yapılır? Hanımefendi hangi takımda karar kıldılar acaba? Herhalde şunda değil mi? Buna karar vermezden önce sizi öğle yemeğine davet etmek istiyorum. Bunu yapmakla benim gibi yoksul bir satıcıyı dünyanın en mutlu kişisi kılıyorsunuz muhterem hanımefendi. Ne yazık ki davetinizi reddetmek zorundayım. Çünkü müdür bey onun bu konuda söyleyecek bir sözü olamaz. Yanılıyorsunuz hanımefendi. Annesi on müdürün yerine geçer. Müdürümüze gelince o da ağzını açıp annesine tek sözcük söyleyebilmekle nacizdir. Böyle de erkek olur mu? Onun yanında evdeki kocam bile daha erkek sayılır. Evet, kesin yanıtınız nedir bakalım. Neredeyse hoşunuza gitmediğimi inanmaya başlayacağım. Aman o nasıl söz hanımefendi. Sizi beğenmeyecek erkeği bulun da getirin bakalım. Bulamayacağınıza dair her türlü bahse girebilirim sizinle. İnanınız ki sizi beğenmemem diye bir durum söz konusu değil hanımefendi. Ama ben kendi kötü yazgıma lanet ediyorum. Müdürümüz bizim gibilerine bu tür mutlulukları çok görür ne yazık ki. Davetinizi kabul ettiğim takdirde ne diyeceğini adım gibi biliyorum. Ne? Bir hanım müşteri basit bir satıcı ile birlikte gezmeye gitti öyle mi? Ya beraberken müşterinin kocasına rastlarsa ne olur? İzninizle koca herhalde müthiş öfkelenir. Bu da ancak bir rezalete yol açar. Satıcı geri döner, müşteri de elimizden kaçmış olur. Sonunda para bakımından kim zarara uğrar? Tabii ki ben. Gerçekten pahalı bir eğlence doğrusu bir satıcı için. Evet hanımefendi, müdür bey böyle diyecektir. Onunkisi de bir görüş tabii ki. Yoksul ve yakışıklı jigolonun yaşamını anlatan bir şarkı vardır hanımefendi, bilir misiniz acaba? Yüreğin kan ağlasa da, evet, yüreğim kan ağlasa da bu işi burada kesmek zorundayız hanımefendi. Alacağınız takıma gelince memnun kalacağınızdan eminim. Bana kalırsa siz benimle çıkmak istemiyorsunuz. Hesabı ben ödeyeceğim diyorum. Bu akşam serbest olsaydınız yemek davetinizi ciddi olarak düşünebilirdim. Ama aslında saçma bu söylediğim. Muhterem kocanızın bu konuda asla hoşgörüyle davranmayacağından eminim. Hatta onun bu tutumunu anlayışla karşıladığımı da belirtmek zorundayım. Eğer ben de güzel bir kadının kocası olmak mutluluğuna erişseydim, herhalde karımı çok sıkı gözetirdim. Yüreği kan ağlasa da izin vermezdim ona. Bu dize bana ait hanımefendi. Bakın bir fikrim var. İsterseniz sizin için bir güfte yazayım. Şöyle sizin yeni yatakta yatışınızı, üzerinizde yalnız bir gecelik olduğu halde o muhteşem, özür dilerim, dediğim gibi işi burada kesmemiz gerekiyor. Kasaya kadar teşrif eder misiniz hanımefendi? Henüz böyle bir şeye niyetim yok. Önce birlikte yemeğe gideceğiz.